Ayrım 26.
Artel'in zafere ulaşması kolay olmayacaktı. O dönemlerde çiftlik sahipleri güçlüydüler. Kasabada bir hayli söz sahibiydiler. En belirgin özellikleri olan kulaklık her nedense kimsenin gözüne görünmüyordu. Sözünü ettiğimiz bu savaşımda esas savaş alanı kasabada bulunan devlet daireleri, en belli başlı savaşma gereci ise kalemdi. Bu yüzden topluluk üyeleri savaşıma doğrudan katılmıyorlardı. Ancak toprak sorunu çözümlenip Artel'in sınırları belli olduktan sonra son derece karmaşık bir araç gereç ve mal sorunu baş gösterince gerek Artel'deki gençlere gerek bizim çocuklara iş çıktı. İşte bu ilginç iş sayesinde de iki küme arasındaki ilişkiler derinleşti. Gençlik kolu üyeleri bizim delikanlılara göre daha bilgisiz olduklarından Artel'de önemli bir rol oynamadılar. Gösterdiğimiz okul eğitiminin çocuklarımız üzerinde büyük etkisi olmuş, onların siyasal bilinci büyük oranda gelişmişti. Topluluğun üyeleri kendilerini birer emekçi olarak kabul ediyor, bu nitelemeyle gurur duyuyorlardı. Kendi durumlarıyla bir köylü delikanlının durumu arasındaki ayrımı çok iyi anlayabilecek bilgi ve olgunluğa sahiptiler. Yoğun bir biçimde tarımla uğraşmak ve genellikle ağır ve sıkıcı bir biçimde çalışmak, ileride çok daha değişik etkinliklerde bulunacakları inancını şu kadarcık sarsmıyordu. İçlerinde yaşı büyük olanlar, geleceklerinden ne beklediklerini, emellerinin ne olduğunu ayrıntılarıyla anlatabilecek düzeye erişmişti. Onların geleceğe değinen düşlerinin bilirulaşmasına rol oynayan etkenler, onlara örneklik edenler, köydeki delikanlılar değil, kasabada bulunan güçlü, bilgili gençlerdi. Tren istasyonunun yakınında bir yerde büyük demiryolu işçilikleri kurulmuştu. Bunlar bizim çocukların gözünde büyük önem taşıyorlardı. Değer verdikleri insanlar ve eşyalar arasında baş yeri bu ilişkiler almıştı. Çocuklar bu işçilikleri birer mucize gibi dış dünyasına kurulmuş, içinde meleklerin ve perilerin çalıştığı bir yer olarak görürlerdi. Burada ışıl ışıl mavi kuş dizilerinden çok daha güzel bir şeyler vardı. Korkunç güçlü vinçler havalarda akıl almaz yaylar çizerek inip kalkıyor, şahmerdan belki 100 insanın gücünü bir anda uyguluyor, içinde akıl almaz bir beyin varmış gibi tıkır tıkır işleyen karmaşık torna tezgahları koca demirleri bir anda değişik biçimlere sokuyordu. İnsanlar, büyük ustalar, bu eşsiz sarayın sahipleri soylu prensler gibi oradan oraya dolaşıyorlardı. Makine yağlarıyla pırıl pırıl olan mis gibi demir ve çelik kokan bu hayran olunası insanların giysilerine de bizimkilerin içi gidiyordu kuşkusuz. O kutsal yüzeylere, silindirlere, konik makaralara, sarayda bulunan tüm servete el sürme hakkına sahipti bu insanlar. Zaten kimseye benzemiyordu onlar, değişiktiler. Taranmış kızıl sakallar, çiftlik sahiplerinin tombul, yağlı suratları görünmüyordu aralarında. Bunların yüzü akıllı bir görünüme sahipti. Bilgiyle, güçle parlıyordu. Makinaları ve motorları, lokomotifleri işleten bir güçtü bu. Düğmelerin, kolların, direksiyonların, pedalların kullanımını denetleyen karmaşık yasaların bilgisiydi yüzlerinde okunan. Evet, demiryolu işçilikleri 1922 yılı boyunca çocuklarımızdan çoğunun en büyük emeli, en büyük düşüydü. Çok daha eşsiz insan yaratımlarının, çok daha inanılmaz insan ürünlerinin yapıldığını haber veren söylentiler de geldi kulaklarına. Küçük bir bölge topluluğunun gönlü yükseklerde olmayı öğrenmemiş bir üyesi, başını almış giden düşlerine dur demesini bilmeli, kendisini öyle tepelerde görmemeliydi. Demiryolu işçiliklerinin işçileriyle olan ilişkilerimiz yavaş yavaş gelişti, giderek daha sıkı fıkı olmaya başladık. Bu işçileri kendi gözlerimizle yakından görmek, hatta o düş dünyasının insanına elimizle dokunmak fırsatını bulacaktık. Önce onlar bize geldi. Bir pazar günü Karabanov koşa koşa büroma daldı. Demiryolu işçiliklerinden geldiler, duydun mu? Gelenler topluluğumuza değgin övgüler duymuş, bizimle tanışmak istemişlerdi. 7 kişiydiler. Çocuklar arı gibi üşüştüler çevrelerine, sevinç içindeydiler. Bütün gün onlarla haşır neşir oldular, yeni topluluğumuzu gezdirdiler. Atlarımızı, araç gerecimizi, domuzlarımızı, şereyi, serayı gösterdiler. Bizim servetimizin demiryolu işçiliklerine kıyasla devede kulak olduğunu biliyor, bu duyguyla kuşatılmış olduklarından böbürlenemiyorlardı. Ancak gelenlerin bize hava basmak ya da kendilerinin bizden üstün olduğunu göstermeye kalkmak bir yana, gördükleri şeyler karşısında şaşırdıklarını, hatta biraz da duygulandıklarını görünce bizimkiler onlara büsbütün hayran oldu. Gençler kasabaya dönmeden önce gelip benimle konuştular. Toplulukta neden bir gençlik kolu oluşturmadığımızı sordular. Bu konuyla ilgili acıklı geçmişimizi kısaca özetledim onlara. 1922 yılından beri toplulukta bir gençlik kolu çekirdeği oluşturmaya çabalamaktaydık. Ancak yerel gençlik kolları buna karşı çıktılar. bizim topluluk suçlular için kurulmuştu. Bunların arasında böyle bir örgüte üye olmaya layık kimseler olur muydu hiç? Ne yaptık ne ettiysek derdimizi anlatamadık. Şu yoldan başvurduk olmadı. Bu yoldan zorladık olmadı. Hep aynı yanıtı veriyorlardı. Çocuklar topluluktan çıkacakmış, artık düzeldiklerini belgeleyeceklermiş. Ancak ondan sonra bunların bir örgüte kabul edilmesi söz konusu olurmuş. Demiryolu işçiliklerine çalışan işçiler bizi haklı buldular. Davamızı kasaba gençlik kolları birliğine destekleyeceklerine söz verdiler. Hemen ertesi pazar biri çıka geldi. Ne var ki verdiği haber hiç de umutlandırıcı değildi. Hem eyalet hem de kasaba gençlik kolları birliği onları da şöyle yanıtlamıştı. Doğru ya, aralarında onca maknocu varken, onca suçlu ve ne olduğu belirsiz kimse varken gençlik kolu olur muymuş? Aramızdaki maknocuların çok az olduğunu, bunların da pek ciddiye alınacak türden olmadığını açıkladım onlara. Bir de şunu anlatmaya çalıştım. Düzelme sözcüğü kasabada anladıkları anlamda alınamazdı. Bizim için bir çocuğu düzeltmek yetmiyordu. Biz yeni bir yönde, yeniden eğitiyorduk gençleri. Yani başka bir deyişle, yalnız toplumun zararsız bir üyesi olmasını sağlamakla kalmıyor. Onu yeni çağın etkin bir işçisi, çalışanı haline getirmeyi amaçlıyorduk. Böyle bir kimse, bir komsomol olmayı isteyince buna izin verilmez. Eski defterleri karıştırılırsa, çocuksu suçları karşısında duvar gibi çıkarılırsa, böyle bir eğitimi gerçekleştirebilir miydik? Demiryolu işçisi söylediklerimin bir bölüğünü doğru buluyor, bazı konularda da başka görüşleri savunuyordu. Sınır çizgisi sorunu çözülmesi en güç sorundu ona göre. Topluluğun bir üyesi gençlik koluna hangi durum ve koşullarda alınacak, hangi koşullarda alınamayacaktı? Bu sınırı kim saptayacaktı? Kim olacak? Topluluğun kendi gençlik kolu elbet. Bunu bilmeyecek ne var? Demiryolu işçiliklerine çalışan işçiler sık sık bize gelip gitmeye başladılar. Ancak bize karşı duydukları ilginin pek de sağlıklı olmadığını gördüm. Bize her şeyden önce birer suçlu gözüyle bakıyorlardı. Çocukların geçmişini müthiş merak ediyor, başarıya ulaştığımızı yadsımıyor ama bu kanlarını açıklarken ama gene de sizinkiler sıradan çocuklar değil sözcüklerini de ekliyorlardı mutlaka. Onlara kendi görüşümü açıklamakta, onlarla görüş birliği sağlamakta büyük güçlük çekiyordum. Biz daha topluluğun kurulduğu ilk gün bu konuda nasıl bir tutum içinde olacağımızı saptamış, bu kararımızı hiç değiştirmemiştik. Suçlu çocukları eğitmede uygulanacak yöntemin geçmişlerinin, özellikle de geçmişte işledikleri suçların yokumsanması ilkesine dayalı olması gerektiğine inanıyordum. Bu yöntemi tümüyle uygulamak benim için hiç de kolay değildi. Çünkü başka engeller arasında kendi güdülerimle savaşmak durumunda kalıyordum. Bir çocuğun topluluğa neden gönderildiğini, ne suç işlediğini öğrenmek isteğimi yenmiş değildim. O zamanlar eğit bilim alanında her derde deva bir ilke olarak öne sürülen bu görüş şu bilgi sözlerle özetleniyordu. Hastalığı iyileştirmek için önce ne olduğunu bilmek gerekir. Öğretmen arkadaşlarım ve halk eğitim müdürlüğündeki kimseler bir yana benim bile kanıma girerdi bu mantık zaman zaman. Suçlu Çocuklar Komisyonu çocukları birer dosyayla yollardı bize. Bu dosyalarda çeşitli sorgu tutanağı, yüzleştirme sonuçları falan gibi anlamsız şeyler vardı. Bunlar hastalığı incelememize yardımcı olacaktı sözüm ona. Topluluktaki uğraştaşlarımın benden yan olmasını sağlamayı başarmıştım. Ve daha 1922 yılında komisyondan bana kişisel dosya göndermemesini istedim. Çocuklarımızın geçmişte işlediği suçlar bizi artık hiç ilgilendirmez olmuştu. Çok içten bir ilgisizlikti bu. Öyle ki yanımıza geldikten kısa bir süre sonra çocuklar da kendi geçmişlerini unutuveriyorlardı. Toplulukta gereksiz bir geçmiş merakının giderek söndüğünü görüyor, buna çok seviniyordum. Hastalıklı, kötü ve bize yabancı olan günlerin anısı silinip gidiyordu, ne güzel. Bu eski alışkanlık kökünden kazımaya kararlıydık ve bunun için elimizden geleni yapıyorduk. Yeni gelenler bile artık geçmişlerinden söz edemez olmuşlardı. Ve işte ansızın toplulukta bir gençlik kolun çekirdeğini oluşturmak gibi bir görevi gerçekleştirmeye kalkınca geçmişimizi anımsamak zorunda bırakılmış, düzeltmek, suçlu çocuk, dosya gibi nefret edilmesi sözcükleri canlandırmak durumunda kalmıştık. Çocukların komsomola girme hevesi karşılaştıkları bu olumsuz tavırlar sayesinde inatçı bir kararlılığa dönüştü. Öyle ki bunu gerçekleştirmek için savaşmaya bile hazırdılar. Uzlaşmaya eğilimli olan Tarnetz gibileri dolambaçlı bir yol önerdi. Gençlik koluna girmek isteyenlere düzeldiklerini gösteren bir belge vereymişiz ama gene de elbet toplulukta kalsalarmış. Büyük bir çoğunluk böyle bir hileye başvurmaya karşı çıktı. Hele Zadarov'un bayağı gururuna dokundu bu iş. Saçmalamayın. Karşınızda cahil mucik mi var sanıyorsunuz? Kimseyi de aldatmamız gerekmez. Toplulukta bir gençlik kolu çekirdeği oluşturmaya çalışalım her şeyden önce. Kimin komsomol olacağına, kimin olamayacağına o karar verir. Çocuklar sık sık kasabadaki gençlik kollarına gittiler. Amaçlarının ne olduğu konusunda bilgi edinmeye çabaladılar. Ancak bu çabalarında başarıya ulaştıkları söylenemezdi. 1923 kışında bir başka komsomol örgütüyle dost olduk. Bunu bir rastlantıya borçluyduk. Bir gün akşama doğru Anton'la ikimiz eve dönüyorduk. Besili gövdesini kaplayan bakımlı teni pırıl pırıl parlayan Marie kızağa koşuluydu. Tam yokuş aşağı gidiyorduk ki bizim oralarda pek rastlanmayan bir canlıyla karşılaştık. Deve. Marie yüreğinde kabaran doğal tiksinti yenemediğinden titredi, geriledi. Okların ortasında bir iki tepindi, sonra çılgın bir koşu kopardı. Anton ayaklarını kızağın ön tarafına çakarcasına bastırdı ama kısrağı denetleyemiyordu. Bundan sonra başımıza gelen olayların gelişmesinde kızağımızdaki bir teknik bozukluğun büyük rolü oldu. Ve ne yalan söylemeli, söz konusu bozukluğu, okların kısalığını ve bunun başımıza bir iş açabileceğini anlatmaktan Anton dilinde tüy bitmişti. Evet, bu bozukluk olayların gidişini sapladı ve bizi yukarıda sözünü ettiğimiz gençlik koluna yaklaştırdı. Marie çılgınlar gibi dört yana koşuyor, arka ayaklarıyla kızağın demirine vura vura uçuyordu. Hayvan ürkmüştü. Can havliyle kaçarken biz de kaçınılmaz bir felakete doğru götürüyordu. Anton'la ikimiz birlik olup dizginlere asıldık. Ancak bu işleri büsbütün berbat etti. Marie şaha kalkmaya, büsbütün çılgın gösteriler yapmaya davrandı. Her şeyin varacağı felaket noktasını seçebiliyordum artık. Dönemeçte kızaklarını çeşmenin başına çekmiş, atlarını sulayan birkaç köylüden oluşan küçük bir insan kümesi görülüyordu. Varış noktası burası olsa gerekti. Yolu iyice kapamışlardı. Dolayısıyla bu insanların arasına dalmak kaçınılmaz görünüyordu. Ama bir mucize oldu. Marie yalakla kızakların arasından bınladı gitti. Tahtanın kırılmasından çıktığını sandığımız sesler duyduk. İnsanların bağırdığını duyduk ama aramızda hayli açmış bulunuyorduk. Yokuş bitti. Artık biraz daha az bir çılgınlık içinde düz yolda ilerliyorduk. Anton başını çevirip arkaya bakmayı bile başardı. Üzüntüyle başını sallayarak... ''Birinin kızağını parçaladık, kaçmaya bakalım.'' dedi. Zaten son hızla koşan Marie'ye indirmek üzere kamçısını kaldırdı ama ben havadaki kolumu yakaladım. ''Kaçamazsın, bak kim geliyor.'' Bir at görünüyordu ilk bakışta. Düzenli, uyumlu hareketlerle yeri döven nalların sesi duyuluyordu. Arkasında dikilmiş duran kırmızı fularlı adamsa başarısız kaçaklardan gözünü ayırmıyordu. Durduk. Kırmızı fularlı adam kızağına dikilmiş duruyordu. İki eliyle sürücünün omuzlarına yapışmıştı. Kızakta ona oturacak yer yoktu çünkü arka koltuk ve kızağın arka bölümü sallantılı bir kafese dönüştürülmüştü. Ardındaysa kızak parçaları olduğu anlaşılan tahtalar sürüklenmekteydi. Süvari, izleyin diye gürledi. Dediğini yaptık. Anton sırıtıyordu. O tehlikeli geçişin sonucu olan bu gelişmeler çok hoşuna gitmişti. 10 dakika sonra GPU komutanının odasında bulduk kendimizi. İşte o anda Anton'un yüzü değişti, gülümsemesi silindi. Kırmızı fularlılar sardı çevremizi. İçlerinden biri bana bağırmaya başladı. Başka ne beklenir ki? Bacak kadar çocuğu sürücü diye koymuşlar kızağa. Bu çocuk kim, atları denetlemek kim? Olanlardan sorumlusunuz. Anton bu sözlerden çok alındı, neredeyse ağlayacaktı. Kendisine hakaret edene döndü. Bacak kadar çocuk ya, siz develeri sokaklara salın, hayvanların orada burada sürtmesine bir şey demeyin. Bize gelince bacak kadar çocuk. Bir kısrak bunu nasıl kaldırsın? O canavarla nasıl baş etsin? Ne canavarı? Ne olacak? Deve. Kırmızı fularlı güldü. Siz kimsiniz? Yanıtladım. Ardından bir genç sözlerimi duyunca adeta sevinçle güldü. Bizi göstererek, ha Gorkil dostlar canım dedi oradakilere. Bana döndü. Siz de onların müdürüsünüz herhalde. Bugün oltaya esaslı balık takıldı. Birden çağrılı konuklar gibi ağırlanmaya başladık. Herkes çevremizde doluştu. Kendi sürücülerine takılıyor, Anton'a topluluğa değgin soru üstüne soru soruyorlardı. Epeydir şu topluluğa gidip görelim diyorduk. Çok gözü pek atılgan gençlermişsiniz hepiniz, öyle diyorlar. Pazar günü gelelim size. Derken Nevazım müdürü geldi. Öfkeyle tutarak düzenlemelere girişti. Ama herkes üstüne atılırcasına durdurdu onu. Bırak şu kırtasiyeciliği. Ne yazıp çiziyorsun yani? Ne istiyorsun? Ne istiyorum? Kızağı ne hale soktuklarını görmediniz mi? Onarsınlar bakalım. Sen tutanak tutmasan da onaracaklar kuşkusuz. Onarırsınız değil mi? Haydi bırak bunları. Şimdi anlat şu sizin toplulukta neler yapıyorsunuz. Hapishaneniz falan yokmuş ha? Öyle diyorlar. Hapishane mi? Ne hapishanesi? Sizin var mı? Diye sordu Anton. Herkes kahkahadan kırıldı. Pazar günü mutlaka geleceğiz. Kızağı da getiririz, onarırsınız. Levazım müdürü oradan atıldı. Pazara kadar neyle dolaşacağım ben peki? Diye sordu. Onu da ben yatıştırdım. Bir kızağımız daha var dedim. Bizimle birini gönderin, alsın getirsin şimdi. Böylece topluluğumuz yeni dostlar kazandı. Pazar günü GPU örgütünün üyeleri topluluğa geldiler. O lanet olası soru bir kez daha günün konusu oldu. Topluluk üyeleri neden komsomol olamazlardı? GPU'nun adamları bizden yanaydılar. Ne demek istiyorlar yani dediler bana. Suçlu çocuk da ne demek oluyormuş? Böyle saçmalık olur muymuş? Bunlarda utanma sıkılma yok mu? Bir de kalkmış ciddi olduklarını söylerler. Bu sorunu Harkov'da kurcalayacağız. Bakalım ne çıkacak. O dönemde bizim topluluk çocuk suçlular için deneme okulu olarak Ukrayna Halk Eğitim Komiserliği'ne bağlıydı. Halk Eğitim Komiserliği'nden denetleyiciler gelmeye başladı sık sık. Bu kimseler derinlikten yoksun, kafaları tın tın, gösteriş budalası kasabalılar gibi değildi. Toplumsal eğitime olan inançları bir bahar coşkunluğu gibi taşıyordu yüreklerinden. Harkovlular toplumsal eğitimi yaşamın öz suyuyla dolu filizlerin tomurcuk vermesi, bir insanın en doğal hakkı, ruhların gelişmesi ya da benzeri şiirli gevezeliklerle tanımlamıyorlardı. Yeni örgütlenme biçimleri ve yeni yaklaşımları bulmak, bulunmuş olanları ortaya çıkarmaktı bunların asıl aradığı. En güzel yönleri de birer Faust kesilmemeleri, anlık mutluluk peşine koşmamaları, bize dostluk ve eşitlik anlayışıyla yaklaşmalarıydı. Yenilikler peşindeydiler ve buldukları küçücük yenilikler karşısında bile sevinç gösteriyorlardı. Harkovlular da bizim komsomol konusundaki kara yazgımıza şaştılar. Yani burada bir gençlik kolunuz yok mu sizin? Komsomolsuz mu çalışıyorsunuz? Olamaz. Kurmanıza izin vermediler ha? Kim demiş? Artık akşamları büyük çocuklarla bir araya geliyor, kafa kafaya verip konuşuyorlardı. Arada bir başlarını sağladıkları, birbirlerinin görüşünü benimsedikleri görülüyordu. Halk Eğitim Komiserliği temsilcileri ve kasabadaki dostlarımız sayesinde sorun Ukrayna Komsomolları Merkez Komitesi'nde yıldırım hızıyla çözümlendi ve Tikhon Nestorovich Koval siyaset öğretmeni olarak topluluğumuza atandı. Tikhon Nestorovich köy kökenliydi. Yaşamının 24 yılını pek çok ilginç olayla doldurmayı başarmış, özellikle köylerdeki savaşında değerli deneyimler edinmiş, siyasal etkinliklerde bulunmuştu. Üstelik son derece akıllı ve iyi huylu bir insandı. Topluluğumuza gelir gelmez çocuklarımıza kendi eşidi gözüyle bakmış, ayrıca tarlada ve harman yerinde herkesten usta olduğunu göstermişti. Ve sonunda toplulukta 9 kişilik bir gençlik kolu çekirdeği oluşturuldu. Tören yürüyüşü başlıyor. Deryuchenko birdenbire Rusça konuşmaya başladı. Adamın dili çözülmüştü. Bu beklenmedik durumun Deryuchenko'nun yuvasında gelişen birkaç üzücü olayla ilintisi vardı. Deryuchenko'nun Büyük Ukrayna davası konusunda kılını bile kıpırdatmadan amaçmış, ülküymüş umursamayan karısı, çocuğun doğuracağı saat ve dakikanın gelmiş bulunduğuna karar verdi bir gün ve her şey böyle başladı. Anlı şanlı Kazak soyunu sürdürmek düşüncesi Deryuchenko'yu coşturmuştu gerçi ama sinirlerini bozacak hale gelmemişti daha. Baştan aşağı Ukraynaca konuşarak Bratchenko'dan ebeye gitmek üzere at istedi. Bratchenko, yavru Deryuchenko'nun doğumuyla ilgili birkaç gerçeği dile getirmese ölürdü. Topluluğun taşıma cetvelinde doğum anında hangi atın gideceği, hatta araba verilip verilmeyeceği işlenmiş değildi bir kez. Bu bir. İkincisi Anton'un görüşüne göre ha ebe yapmış bu işi ha bir başkası ne fark ederdi. Neyse sonunda atları verdi Deryuchenko'ya. Ertesi gün genç ana adayının kasabaya gitmesi gerektiği öne sürüldü. Anton tepesi atmıştı bu kez. Gerçekliği kabul etmesi için gerekli sağduyuyu tümüyle yitirerek at mat yok dedi kestirip attı. Ama Şere'yle ikimiz topluluktaki kamuoyunda desteğiyle Bratchenko'yu acımasızca eleştirdik, inatçılığı bırakması gerektiğini söyledik. Deryuchenko ise Anton'un okkalı söylemini sabırla dinliyor ve her zamanki gibi ağdalı sözleri ve büyük adam tavırlarıyla onu atları vermeye razı etmeye çabalıyordu. İçinde bulunduğum durum son derece ibedi bir çözümü gerektirmektedir, yoldaş Bratchenko diyordu ve bu ibedilik bir saatlik bir gecikmeyi bile kaldıramayacak. Anton matematiksel bilgilerle silahlanmıştı ve bunların bir inandırma gücüne sahip olduğunu kabul ediyordu. Ebe çağırmak için iki at verildi mi? Verildi. Ebe gerisin geriye kasabaya gönderildi mi? Gönderildi. İki atlı bir araba daha. Kimin doğuracağı atların umurunda mı sanıyorsunuz? Ama yoldaş, senin şu amalarından da bıktım. Herkes senin gibi yapsa burada ne olacak? Ha? Sonunda Anton inadın inat olduğunu göstermek üzere bu doğum işleri için atların en az sevilen, en yavaş yürüyenlerini seçti. Onların beklemek üzere kullanımdan kaldırılan bir faytona koştu ve sürücü yerine de Soroka'yı oturttu. Aracı arabadan saymadığının işaretiydi bu. Ancak Deryuchenko'nun Lousa ile bebeği eve getirmek üzere iki at daha istemesi bardağı taşıran son damla oldu. Anton ağzına geleni söyledi. Deryuchenko mutlu bir babalık süremeyecekti. Hemencecik Taras adını koydukları ilk bebekleri yalnızca bir hafta yaşayacak, daha doğum evinde ölecek. Deryuchenko'nun görkemli kaza kırkına hiçbir katkıda bulunmayacaktı. Deryuchenko'nun yüzü asıktı. Ama bu üzüntülü görünüm pek de acınasız değildi ve inadı elden bırakmıyor, Ukrayna dilinde konuşmayı sürdürüyordu. Bratchenko'ya gelince öyle öfkelenmiş, öyle köpürmüştü ki ne söyleyeceğini, hangi dilden konuşacağını bile bilemiyordu. Dudaklarından duyulur duyulmaz anlamsız sözler çıkıyordu yalnızca. Atları boşu boşuna gönderdik. Başka araba yok mu dünyada? Boşuna acele etti. Daha bir saat bekleyebilirdi pekala. Herkesin karısı durmadan doğum yapsın. Sonra da sıfıra sıfır elde var sıfır. Deryuchenko karayazgılı anayı evine getirdi. Bratchenko'nun çenesinde bir süre için durdu. Bratchenko bu acıklı öykünün burasında sahneden çekilmiştir. Ancak öykümüz bitmiş değildir. Daha Taras Deryuchenko doğmadan bu olayla hiçbir ilgisi yokmuş gibi görünen bir başka öykümüze girmişti. Ancak hiç de göründüğü gibi konunun dışında olmadığı daha sonra anlaşılacaktı. Bu Deryuchenko için de çok acılı sonuçlara gebeydi. Topluluktaki öğretmenler öteki çalışanlar çocukların yediği yemekten yer, bunu da pişmiş olarak alırlardı. Ancak aile yaşantısının özel koşullarını göz önünde bulundurarak topluluk mutfağının da işini biraz hafifletmek umuduyla Kalina Ivanoviç'in bazı kimselerin yemek payını çiğ olarak vermesini sağladık. Deryuchenko bunlardan biriydi. Nasıl olduysa kasabadan azıcık bir tereyağı bulmuştum. Bir gün öyle azdı ki koklasak yetmezdi hepimize. Ortak sofrada birkaç gün idare ederdi ancak. Doğal olarak kimse de günlük pişmemiş yiyecek payları arasında tereyağı görmeyi aklından geçirmedi. Ancak Deryuchenko bu müthiş değerli maddenin genel sofrada tam 3 gün kurulup oturduğunu görünce çılgına döndü. Hemen kalktı, dilekçesini yazdı. Artık pişmemiş yiyecek payı almak istemediğini, bundan böyle genel mutfaktan yiyip içeceğini bildirdi. Ne yazık ki bu değişiklik gerçekleştirilinceye dek Kalina Ivanoviç'inkilerindeki tereyağı son damlasına dek tüketilmiş bulunuyordu. Bu durum Deryuchenko'nun ateş püskürerek bir roma dalmasına yol açtı. Herkesi aptal sanmaya hakkınız yok. Tereyağı nerede? Tereyağı mı? Dedim şaşkın şaşkın. Bitti. Hepsini yedik. Deryuchenko ailesinin yiyecek payını pişirilmemiş olarak almak istediğini belirten bir dilekçe daha yazdı. Tamam. Buna da bir diyeceğimiz yok. Ne var ki Kalina Ivanoviç iki gün sonra gene aynı ölçüde azıcık tereyağı bulmuş topluluğa getirdi. Deryuchenko bu kez dişini sıktı, güçlükle de olsa kendini tuttu, ağzını açıp bir şey söylemediği gibi genel mutfağa bile gitmedi. Ancak bizim Halk Eğitim Bakanlığı'na bir şeyler olmuştu. Halkın eğitim alanında çalışan işçilerin sindirim aygıtına alıştıra alıştıra tereyağı sunma konusunda yapılan uzun tartışmalar iyi sonuç vermiş ve uygulamaya geçilmişti. Kalina Ivanoviç kasaba seferlerinden dönüşte arada bir sürücü yerinin altından üzeri tertemiz bir tülbentle örtülü küçük bir çömlek çıkarmaya başladı.